Merhaba efendim. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan. Kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz'la birlikte bir irfan gündeminde tekrar beraberiz. Hocam hoş geldiniz, sefa getirdiniz.
Hoş bulduk efendim.
Bütün dinleyicilerimize ve izleyicilerimize muhabbetlerimizi sunuyoruz. Ben böyle muhabbetlerimizi sunuyorum diyorum ama sonra diyorum ki ya hocamla beraber sunsaydık.
Evet, birlikte sunuyoruz. Evet, evet. Yani bizim meclisimizden sunuyoruz.
Hani evet, buradan sunuyoruz.
İrfan
evet.
Meclisi ya, bu meclisten meclisi. Siz sözcümüzsünüz.
İrfan orada. Gündeminin, burası meclis sonuçta, evet. İrfan Meclisi. Evet. Hocam 30 Ocağı 31 Ocağı bağlayan gece Esat Erbili Hazretleri'nin Hakk'a yürüyüşü.
Evet.
Diye.
Doğru.
Bu daha önceden böyle İslam askerlerinde de
3-4 Mart diye kayıtlara nasıl geçmişse öyle geçmiş. Hep biz öyle biliyorduk. Ama son zamanlarda Vakit ve Cumhuriyet gazetesinde o tarihli, yani 1 Şubat
tarihli
1901 tarihli Vakit ve Cumhuriyet gazetesinde bu haber çıkınca biz yani o bilginin yanlış olduğuna kani olduk. Yani Esat Efendi Hazretleri 30 Ocağı 31 Ocağı bağlayan gece Hakk'ın rahmetine kavuşuyor.
Belki daha önce bile olabilir hocam. Çünkü o dönemde yani haberin ulaşması,
basına düşmesi öyle yani. Çünkü 1 Şubat'ta haber veriliyor. Makuldür yani o süreçte o haberin geçmiş olması. Daha önce de bekletmiş olamazlar yani. Çok 30'u 31'e bağlayan gece 1 Şubat'ta. Çok normal bence yani. O gün şöyle telgrafla falan haber ulaşabileceğini düşünürseniz.
Yani bir de yine bir gün geçmiş oluyor. Neredeyse tabii, 36 saat bile geçmiş
tabii,
oluyor.
Bir süre geçmiş oluyor. Zaten o gün askeri hastanede. Yani İstiklal Mahkemesi'nde yargılanıyor. Menemen vakasından dolayı. Oğlu idam ediliyor. Kendisi de işte idam mahkumlarından ama yaş haddinden dolayı idam edilmiyor. İşte hastalanıyor cezaevinde. Oradan hastaneye kaldırılıyor. Hastanede vefat ediyor.
Yani hastanede zehirlendi iddiaları da var
böyle
hocam.
Böyle bir iddialar gündeme geliyor. Ama tabii bunları şu an bizim ispat etme şansımız yok. Yani evet. Böyle ani bir ölüm olması ve tabii üzerine çok gidilmiş olması. Yani o an İstiklal Mahkemesi'nin yani onu böyle ta İstanbul'dan, Erenköy'den derdest etmesi ve oradaki bir takım şeylerin, kendini bilmezden sizlerin yaptığı hareketlerin faili, müsebbibi gibi gösterilerek getirilmiş olması şahitsiz ispatsız hatta o güne göre belki. Dolayısıyla bu gündem ister istemez konuşuluyor bu gündemde. Yani öldürülmüş olacağı ve zehirlenmiş olabileceği ihtimali
Necip
konuşuyor
Fazıl
ama.
Üstadın da son devrin din mazlumlarında böyle bir.
Orada da var. Başka evet. Yalan söyleyen tarih utansın gibi kitaplarda da var. Ben de İslam Ansiklopedisi'ndeki maddede yani böyle.
Onu siz kaleme almışsınız değil mi hocam?
Evet o maddeyi. Ani ölümü sebebiyle yani öldürüldüğü, zehirletilerek öldürüldüğü iddiaları gündeme gelmiştir diye bir cümleyle ifade etmeye çalıştım onu. Yani henüz ispatlanmış bir şey olmadığı için biraz daha ihtiyatla kullanmak istedim cümleyi. Çünkü elimizde bir delil yok ama bu konuşuluyor.
Esad Efendi Hazretleri hocam aslında Erbilli.
Evet. Musul'un Erbil kazasında evet. Lisesinden. Evet. Orada doğup büyüyor. Babası Hidayetullah isimli bir Nakşihaldi Şeyhi babası. Ama kendisi önce ilimle meşgul oluyor. İlmi icazetleri var. 23 yaşında ilmi tamamlıyor. Sonra şeyi Seyri Sülük babasından değil de Tahel Hariri isimli yine Erbil'in yakın bir kasabasından olan Taha Efendi'den. Yani Tahel Hakkari var. Malum doğrudan Mevlana Halid-i Bağdadi'nin en büyük halifelerinden birisi o. Yani tabiri caizse Halidiliğinin Anadolu'ya giren kapısı o.
Tahel Hakkari değil mi hocam?
Hakkari. Tamam. Yani Tahel Hakkari üzerinden Hakkari'den, Van'dan, Erzurum'dan, Siirt'ten, Mardin'den, Bitlis'ten o civarda çok sayıda meşayih Anadolu'ya gelmiş oluyor. Yani ona bağlı, onun üzerinden şeydeki silsiledeki sırada Mevlana Halid-i Bağdadi, Tahel Hakkari ondan sonra aşağıya doğru farklı kollar halinde geliyor. Dolayısıyla Esat Erbili Hazretleri'nin de şeyhi Hidayetullah Efendi babası ondan mutlaka bir ahz-ı feyiz etmiştir ama esas seyri sülükünü Tahel Hariri'den tamamlıyor. O Tahel Hariri de Tahel Hakkari'nin hulefasından yani Erbil bölgesinde hulefasından 23 yaşında ilmi ikmal edince, ilmi nüsah edince, hacca gidiyor. Hacdan sonra İstanbul'a gelmeyi tercih ediyor. İstanbul tarafına geliyor. Ve İstanbul'a geldiğinde de işte bu şeyde Bayezid taraflarında, Beşirağat civarlarında oralarda ikamet ediyor. Ve Meclis-i Meşayih o zamanlar yeni kurulmuş. Meclis-i Meşayih dediğimiz o tarikatların, tekkelerin yönetim ve denetim işlerinden sorumlu birime Şeyhülislamlığın müracaat ediyor. Yani kendisine münhal bir tekke varsa talip oluyor yani. Ve bu arada işte makasçılar denilen yerde Beyazıt'ta işte muhtelif divanlar okutuyor. Molla Cami divanı vesaire gibi divanlar okutuyor. Ders halkaları teşkil ediyor. Yani orada yavaş yavaş yani ilmi birikimiyle dikkat öne çekmeye başlıyor. Dikkat çekmeye başlıyor. Ve Meclis Meşayih de kendisine yani şu anda münhal tekke olmadığını, özellikle Halidi icazetnamesinde sorunca Halidi tekkesi bulunmadığını ama bir Kadiri dergahının inhilar ettiğini, boşaldığını Fındıkzade'de Kerami dergahının kendisine söyleyince bizim diyor Kadiri icazetnamemiz dahi vardır. Ki nitekim yine şeyde Erbil'de bir Kadiri zattan aynı zamanda bir Kadiri icazetnamesi de almış. Yani o şeyi tamamladıktan sonra Halidi seyredüsünü tamamladıktan sonra onu ibraz edince kendisini oraya hem Kadiri hem de Nakşi üzere seyri sülük yaptırmak üzere. Yani hem Kadiri devranı yaptıracak, Kadirilere göre zikir yaptıracak, seyri sülük yaptıracak. Hem de Nakşi usulü üzere sohbet ve işte neyse onun gereği olan Hatme Hacekan evradını yaptırmak üzere şeyh olarak tayin ediliyor.
Bir maaş bağlanıyor mu hocam onlar o dönemde?
Tabii eğer vakfiyesi varsa şeyin ki var tikkelerin oradaki maaş ve gelir şeyh olarak tayin edilen zaten.
Ha, Meclis-i Meşayih bağlamıyor merkezi değil yani.
Meclis-i Meşayih devletten doğrudan bir maaş yok yani vakfiyelerin. Ha şöyle zaman zaman bir takım atiyeler, ihsanlar devlet tarafından yani padişahın fermanıyla dergah şeyhliklerine bir takım ihsanlar oluyor. O insanları Meclis-i Meşayih dağıtıyor, tevzi ediyor. Evet. Ama genellikle maaşları her tekkenin kendine göre bir vakfiyesi var. Hayrat akarları var. Akarlardan gelen maaşları bunlar almış oluyorlar. Dolayısıyla bir gelir problemleri çok fazla olmuyor. Zaten babadan oğula geçmesinin temel sebeplerinden birisinin de bu olduğunu söylüyorlar. Hmm. Yani Şeyh Efendi öldüğü zaman geriye kalan eşi, çocukları mağdur olmasınlar diye şey de zaten babadan oğula şart koşuluyor. Hmm. Tekke şeyhliği de oradan babadan oğula geçen bir şeyhlik geleneği oluyor.
27'de de böyle bir beşik
ulemalığı var. Ulemalığı. Yani tabii zaten Osmanlı'nın o işte iki önemli kurumunun yani hem medresenin hem tekkenin inhilal etmesi, çözülmesi, bozulması bu iki temel yanlıştan dolayıdır deniliyor. Yani birisi medrese sisteminde beşik ulemalığı denilen işte daha beşikteyken icazet verilip ilmiye sınıfından olduğu ifade edilerek maaş bağlanması talebi.
Beşiktekilere kadri ne hocam? Beşik kertmesi var. Beşikte evlendiriyorlar.
Beşikten mezara kadar.
Ondan mı muhtemelen şey aldılar hocam? Beşikten mezara kadar.
Yani işte bir beşik bir başlangıç gibi görülüyor Osmanlı geleneğinde. Efendim şeyde de aynı şey oluyor maalesef. Tekkelerde de babadan oğula geçen bir şeyhlik sistemi o işte vakfiye gelirlerinin aileye devam etmesi meselesinden kaynaklanan bir zaruret belki.
Mesela şimdi o Kadiri tekkesi niye boşalmıştır hocam? Vefat etmiştir oradaki şey.
Yerine halef bırakmamıştır muhtemelen. Oğlu yoktur. Veya icazetli kimse yoktur o civarda. Öyle olunca dışarıdan bir başkasının müracaatı söz konusu olabiliyor. Evet. Yani o tekkeden olması da gerekmiyor ama aynı tarikatten olması önemli bir şart. Ne bileyim İzmir'de Kadiri icazeti almış birisi gelip buradaki tekkiye müracaat edebiliyor. O zaman işte Meclis-i Meşayih'in azaları birebir görüşerek bazen imtihan da yaparak ehliyetini tespit ediyorlar. Liyakatini ölçüyorlar. Tamam diyorlar buraya şeyh olabilir.
Hocam
atıyorlar.
Esad Efendi Hazretleri'nin bir de sarayla bir şeyi var münasebeti. Saraydaki
Halit Paşa galiba.
Halit Paşa zannediyor. Paşa. Onun hanımı sanki. Beraber kaldıkları karşı
bu devlet. Beşir Ağa. Şimdi biliyorsun sadaret makamı.
Tekkeden önce değil mi o efendim?
Tabii ondan önce. Sadaret makamı biliyorsunuz şu an İstanbul Valiliği'nin olduğu yer.
Evet.
Orası sadrazamlık. İşte paşalar veya işte sadrazam ve diğer paşagan orada duruyorlar. Halit Paşa da muhtemelen orada görevi gereği orada bulunuyor. Esad Efendi de Beşir Ağa Camii'nde, Beşir Ağa Tekkesi'nde işte ders okutuyor o bahsettiğimiz.
Bu Ayasofya'yla ikisi de arasında.
Şöyle söyleyeyim, Beşir Ağa Camii vilayetin hemen
arka tarafında değil mi hocam?
ön tarafı sayılabilir. Yani şöyle söyleyeyim, siz şeyi bilir misiniz?
Ayasofya'ya doğru giderken.
Ayasofya'ya
doğru. Onu diyorum. O yol arası tam o yolda.
Ama yakın yani şey vilayet. Evet, yani tamam. Ayasofya değil, ben çok ötede gibi düşünüyorsunuz.
Oradaki ne var? Defterdarlık var.
Defterdarlık'tan hemen sonra. Defterdarlık'tan hemen sonraki cami şeydir. Defterdarlık sağ kolda. Hatta onun şeyinde de yan tarafında da Fatma Sultan dergahı varmış eskiden. Hmm. Fatma Sultan dergahı da Gümüşhaneli dergahı.
Evet.
Yani aslında yani şeyler
İskender Paşa'nın geldiği kol
yani. Meşayi Rıza Mazeratı önemli bir hizmet ifa etmek için aslında yani devletin başında duran işte özellikle sadrazam, paşa vesairelere de irşat vazifesine vesile olsun diye yani o civara yakın olmayı tercih ediyorlar. Hmm. Yani işte şey gelince Erbil'den Esad Efendi Beşir Ağa dergahının civarına yerleşiyor. Şey de Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi de o dergahı kendisine irşat makamı olarak seçiyor. Hmm. Ve Fatma Sultan dergahıdır Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin ilk irşada başladığı. Bu işte daha sonra bizim işte Mehmet Zahit Kotku Efendi'nin falan devamı olan dergahın ilk nüvesi orasıdır.
Evet, evet.
Dolayısıyla orada böyle bir irşat halkası oluşmuş oluyor böylece.
Evet, dolayısıyla bir temas olmuş zannediyorum o tabii, Halit oradan, Paşa'yla, evet, hanımıyla. Evet, işte, evet, böyle bir
yakınlık oluşuyor. Evet. Ve de tabii şimdi bu tip insanlar yani hem edebiyat bilen, şiirden anlayan, tasavvuf seyri sülükü görmüş, nazarı keskin, hitabeti güçlü insanlar konuşmalarında, bulundukları meclislerde elbette insanları daha kolay etkiliyorlar. Dikkat çekiyorlar. Göze geliyorlar. Esad Efendi Hazretleri de öyle. Yani gerçekten Ali Nihat Tarlan merhum, Ömer Kirazoğlu hocamız ona Esad Efendi'nin divanını veriyor. Yani böyle bir divan var. Gördünüz mü üstadım falan diye. Onlar Yüksek İslam Enstitüsü'nde beraber çalıştılar. Yani Ömer Kirazoğlu hoca bizle derse gelirken şeyden emekli olmuş veya olmak üzereyken Yüksek İslam Enstitüsü'nde de edebiyat tarihi hocası olarak ders okutmaya başlamıştı. O süreçte böyle bir divan var Esad Efendi'ye ait diye verince Esad Efendi'nin divanını tetkik ediyor şey Kemal Edip Bey. Şey Kemal Edip Bey diyorum. Ali Nihat Tarlan Bey. Ve çok beğeniyor. Ya bu diyor Fuzuli'nin derinliği var bunda diyor. Ne muhteşem, biz bunu diyor nasıl atlamışız diyor.
Allah
yani ben diyor üniversitede hocalığım zamanında olsaydı mutlaka bundan orada derste şeyde okuturdum diyor. O naatleri, o işte şiirleri, rubaileri vesaireyi. Gerçekten çok o ateş dedifi gazelim.
Evet, Tecellai Cemal'in Habibim Nevbahar Ateş.
Aynen. Onlar falan çok güçlü şiirlerdir. O şiirleri falan görünce çok etkileniyor Ali Nihat Tarlan Hoca. Dolayısıyla yani o şeyde de Beşir Ağa Camii civarında da yani ders okuttuğu zamanlarda genç, gür sesi, duruşu, bakışı, nazarı, şiiriyeti yani konuşmasındaki şiiriyet vesaire herhalde etkilemiş olmalıdır insanları. Zaten ondan sonra hemen kısa bir zaman içerisinde şeye Kelami Dergahı'na postinşir olması, hatta daha sonra Meclis-i Meşayih Reisliği'ne getirilmiş olması falan baktığınız zaman bunların hepsi onun gücünü gösteriyor. Hatta işte daha sonra da Abdülhamit Han tarafından memleketinde ikamete mecbur ediliyor. Hmm. Yani
onun aslı ne hocam? Yani oradaki ya
tam detayını bilmiyoruz. Yani bunlar tabii şeye yansımadığı için dış şeyler, bilgiler yansımadığı için ama genellikle şeyin
Abdülhamit Han falan derler.
Tabii tabii öyle yani. İkamete mecbur etmek diye biz onu biraz daha yumuşatıyoruz. Şöyle yani Abdülhamit Han cennet mekan yani burada güçlü olduğunu hissettiği veya bazı endişelerle ileride başka problemler çıkarabileceğini düşündüğü insanları farklı görevlerle gönderiyor. Yani ihtiyati bir tedbir alıyor tabiri caizse onlarla ilgili. Onu da öyle gönderiyor. Hatta işte onun Kenzül İrfan diye bir kitabı var malum hadislerden oluşan.
500 hadis mi?
500, evet 500 hadisten oluşan. O hadislerin arasında seyahati öven, seyahat yapmayı teşvik eden bir hadiste de meşruhatı da var. Orada işte gençleri Avrupa'ya yönlendiriyor bu zat işte falan gibi bir takım şeyler. İnsanlar bunu jurnalliyorlar şeye padişaha falan. Onun üzerine padişah da madem o zaman onu biz kendisini seyahate gönderelim gibi.
Hocam aslında bir şey de var, bir farklı bir görüş daha var. Hani özellikle o Erbil civarında, Musul civarında petrolün yeni farkına varan İngilizlerin oradaki teşkilatlanmasını önlemek üzere Esad Efendi gönderildi. Orada bir muhip bir Türk yani Osmanlı'ya muhip olacak bir dernek faaliyetini başlattı yerel halkta diye de böyle
yani
farklı
o
bir yorum da var.
O da edebiyatta buna hüsnü talil diyorlar.
Hocam talihte ne olduğu önemli ama.
İşte hüsnü talil sanatına göre bu da güzel bir yorum. İnşallah öyledir. Ben öyle olmasını tabii çok temenni ederim ama öyle olduğuna dair çok elimizde bilgi yok. Yani bir vesika yok. Ama öyle olmuş olma ihtimali uzak değildir. Yani çünkü Abdülhamit Han'ın yani o bölgede Kürt hareketini engellemek, İngiliz hareketlerinin İngiliz'in etkisini azaltmak üzere bu tür nakşi hali şeyhler görevlendirdiği biliniyor. Yani bu cümleden olmak üzere Esad Efendi öyle göndermiş de olabilir.
Böyle bir sürgün şeyi verilmiştir falan gibi de bilmiyorum ne kadar doğrudur ama.
Yani işte o biraz hüsnü talil gibi geliyor bana. Hüsnü talil sanatı.
Hatta hocam geliyor. Şöyle bir şey daha var. Ben şöyle bir şey daha duymuştum yani. Siz tabii bu işin uzmanı olduğunuz için böyle de arz etmiş oluyorum.
Sağ ol.
Bu şu an Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörü olan Fatih hocamızın dedesi de.
Andı mıydı
efendim? Evet andı. Onun babası biliyorsunuz meşhur yani Hattat, Adanalı bunlar.
Evet.
Onun babası da böyle bir Türkmen delikanlısı olarak İstanbul'a geliyor. Diyorlar ki ya sizin sen nerelisin? Şuralı. Bak bir dergi arıyor kendisi kalmak için. Diyorlar ki işte bak şurada sizin memlekete yakın bir şey var. Esad Efendi Kelami Dergahı. Onu oraya yönlendiriyor. Esad Efendi çok seviyor onu. Böyle bir muhabbetle onunla hatta ona şey vazifesi veriyor hocam. Semaveri yakma vazifesi veriyor. Aa. Her gün semaveri yakıyor. Hatta böyle semaver malum su kaynayınca böyle bir ötmeye başlar.
Doğru. Ses çıkarır.
Gelirmiş dermiş ki efendim. Sami Efendi sizi çağırıyor efendim dermiş. Sami Efendi o dönemin meşhur gazelhanı. Ha. Yani semaverin de o efendim ötüşü Sami Efendi'nin gazeli gibi. O kadar öyle güzel.
Evet, güzel.
Öyle bir muhabbetli insan hocam.
Evet.
Esad Efendi şeye geçtikten sonra Erbil'e sürgün mü artık
bilemiyoruz. Neyse ikamete mecbur
edildikten sonra. Görev olunca de, o da mecbur yani olmuş oluyor tabii hocam dediğiniz gibi. Haber gönderiyor İstanbul'a gelsinler diyor. Sami Efendi Hazretleri de var içerisinde. Mahmud Sami Ramazanoğlu o dönem dergahta kalan bu zat da var. Adana'da bunlar bir Adanalı oldukları için bir kalacak oluyorlar. Adana'da bir müddet kalıyorlar. Adana'dayken haber geliyor efendim şeye. Yine Esad Efendi'den. Adana'da kalsınlar bu tarafa gelmesinler diye. O ekibe. Sami Efendi Hazretleri ile işte bu Fatih hocamızın dedesi. Tam ismini hatırlayamadım şimdi. O emre ittiba ediyorlar. Adana'da kalıyorlar. Diğer gelenler daha doğrusu Erbil'e devam edenler.
Biz Esad Efendi'ler Sami Efendi'ler Esad Efendi'nin yanına gitmiyorlar.
Gitmiyorlar. Gidenlerin hepsini şehit ediyorlar hocam.
Allah
orada
Allah.
İlginç bir şey oluyor.
Allah
yani
Allah.
Böyle bir
anekdot, önemli bir şey.
Bunu da ben nereden duydum şimdi hatırlayamam ama muhtemelen yine Fatih hocamızdan olabilir.
Olabilir.
Dolayısıyla böyle bir şey var hocam. Yani orada ilginç bir safahat var. Hüsnü talih olmayabilir sadece yani.
Yok yani olmayabilir. Hakikat payı da vardır muhtemelen. Ama yani şu anda bunu gösterecek bir şey yok. Yani genelde hüsnü şey olan yani oraya ikamete mecbur edildiği istikametindedir. Yani Esad Efendi Hazretleri'nin. Bu kusur da değil yani. Çünkü sadece gönderilen o değil. Başka gönderilenler de var yani. Başka bir sürü insan. İşte Filip bin Ahmet Hilmi bile daha Fizan'a sürülüyor yani.
Doğru.
Bir sürü başka insanlar da var.
Onlar hepsi... Şu ayrıntı hocam önemli. Dönüşü ne zaman oluyor? Abdülhamit zamanında mı yoksa?
Şey zaman yok 1908 ilerinden sonra.
Ha o zaman tamam. Evet.
Meşrutiyette hatta meşrutiyette öğren şeyleri var.
Öyle mi?
Tasavvuf dergisinde falan çıkan yazıları var.
Tamam.
Yani oradan dolayı da az çok biliniyor ki yani oraya bir şey olmuş yani.
Bize de bir Abdülhamit şimdi hayranlığı olunca tabii ondan bir şekilde
yani şimdi tabii biz tabii biraz işin ifrat ve tefritlerini seviyoruz.
Evet,
yani birini sevdik mi çok seviyoruz. Kızdık mı da çok kızıyoruz. Abdülhamit Han da sonuçta bir insandır.
Evet.
Yani evet sevdiğimiz, takdir ettiğimiz onun hakikaten hamasi tarafları, dini tarafları eyvallah. Ama sonuçta o da insandır. Ve biraz da kapalı devre çalışan bir insandır.
Evet.
Dışarı çok açık değil. Dolayısıyla onda bu tür tasarrufta yanlış olmuş olabilir. O onu küçültmez bence yani Abdülhamit Han. 33 sene bu Ali Devlet, Devlet Aliye-i Osmaniye'yi ayakta tutmuş bir insandır. Ve hakikaten bir noktadan bir noktaya taşımıştır. İslam birliğini sağlamıştır. Yani sadece şeyde değil, Osmanlı ülkesinde değil, Osmanlı ülkesi dışındaki bütün Müslümanların gönlünü İstanbul'a bağlamıştır. Yani mesela şimdi şeyde yaşayan, Orta Asya'da yaşayan Türklerden tutun da Aceh'deki, Endonezya'daki, Malezya'daki Müslümanlara varıncaya kadar, hatta Güney Afrika'daki Müslümanlara varıncaya kadar hepsinin halifesinin kendisi olduğunu hissettirmiştir. Nasıl hissettirmiştir? Oralara gönderdiği yardımlarla, muallimlerle, beşeri münasebetlerle, yani Japonya'ya gönderdiği o meşhur fırkateynle, yani
İbrahim Yardur, Efendi
gibi bunlarla hep
Bekir Efendi, pardon.
Bekir şeyde Güney Afrika'da. O İbrahim olması lazım.
İbrahim olması, evet.
Oralara sahip çıkmıştır. Yani bu sahip çıkışı onun ta 70'li 80'li yıllara kadar Filipinler'de, Endonezya'da adına hutbe okunmasını sağlamıştır.
Evet.
Yani
evet.
Halife olarak onu adına hutbe okuyorlar.
Evet.
Yakın zamanlara kadar. Bu önemli bir şey.
Evet.
Zaten hep bu Abdülhamit Han'ın başarısını araştıranların ulaştığı üç önemli madde var. Yani hassa adam olarak bilinen bu imparatorluğu 33 sene ayakta tutan Abdülhamit Han'ın şeyi nedir? Dayandığı nirengi noktalar hangileridir diye bakıldığında bir hilafet kurumu deniliyor. İki hac, üç tekke ve zaviyeler. Halifeliği özellikle sadece Devlet-i Aliye-i Osmani'nin başındaki bir dini lider gibi görmüyor.
O hatta bütün Pan-İslamizm diyorlar ona.
O yüzden öyle diyorlar. O yüzden İslam coğrafyasında bulunan ama Osmanlı'ya bağlı olmayan bütün Müslümanların da ben halifesiyim diyor. Onu hissettiriyor.
Zaten İngilizlerin en çok böyle hoşlanmadıkları şey bu.
Zaten o yüzden hilafete ayrı bir düşmanlıkları var. Yani benzemesin, Hristiyanlıktaki papa neyse Osmanlı halifesinin de yeryüzündeki bütün Müslümanların halifesi olduğu şeklindeki böyle bir şey var.
Evet. Hocam şimdi isterseniz bir ara verelim ama arayı şöyle güzel verelim isterseniz. Üstad Bekir Sıtkı Sezgin'in birazdan konuşacağız, devam edeceğiz Esad Efendi Hazretleri hakkında. Tecellâ-i Cemalinden Habibin Levbahar Ateş isimli
muhteşem sesinden
kasidesini
dinleyelim.
İnşallah ondan dinleyelim. Sanat hem de gerçekten.
Muhteşem gerçekten. Üstadı, çok severim.
Rahmete vesile olsun.
İnşallah.
Efendim İrfan Gündem birazdan devam edecek.
Eşkivar ateş.
Efendim İrfan gündemi kaldığımız yerden devam ediyor. Ben Deniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte Şeyh Esed Efendi Hazretlerini yad etmeye çalışıyoruz.
Evet,
30 Ocağı, 31 Ocağı bağlayan gece muhtemelen Hakk'a yürümüş olan Esad Efendi Hazretleri'nin 1 Şubat'ta iki ayrı gazetede
haber hocam? Olarak çıkıyor.
Haber olarak çıkıyor, vefat etti.
Melemen'deki işte nereye defnediliyor, o zamanlar çok belli değil, mezarlığa defnediliyor. Ama
yıl
daha sonra
1931. Hocam 23 ile 31 arasında, dolayısıyla yani 8 sene boyunca bir cumhuriyet idaresi altında
tabii,
bir tekke idare ediyor aslında Hazret.
Tabii şöyle, zaten 1925'e kadar tekkeler açık.
Tekkeler açık. Tamam.
Yani 2 yıl şeydeki Kilami dergahı
devam ediyor.
30 Kasım 1925 yılına kadar resmen açık. Hmm. Yani yasal olarak da açık. Kanun 30 Kasım 1925'te çıkıyor. O bir yıla yakın bir zaman sürüyor. Tekkelerin tasfiye edilmesi. Hmm. Yani mal varlıkları, efendime söyleyeyim, şeye mi kalacak, vakıflar genel müdürlüğüne mi kalacak, yoksa vakıf ve mütevelli hayatta mı, ona göre tespitler yapılıyor. Bu tespitler aşağı yukarı bir yıl sürüyor. Yani hani orada 6 ay olduğunu düşünelim. Esad Efendi Hazretleri zaten Erbil'deki mal varlığını, babasının atasından kalan tarlasının takımını falan satarak Erenköy'de bir köşk satın alıyor. 1925'teki bu tekkelerin kapatılmasından sonraki süreçte. Yani artık Kelami dergahında ve benzeri yerlerde şehirlik yapamayacağı anlaşılınca, yani kendisini biraz daha uzlete vermek için biraz daha şehrin dışında, o zaman Erenköy, yani İstanbul zaten sur içinden ibaret. 1930'lara hatta 40'lara 50'lere kadar sur içinden kalkıp Anadolu yakasındaki Kazasker'deki şeye geliyor. Orada işte 5 yıl kalmış oluyor. İşte bu
şey halen de o şey duruyor değil mi hocam?
O bina duruyor. Ama biraz şimdi galiba bir tadilat için yeni bir inşaat var orada. Şu anda ne yapacaklar bilmiyorum. Yani trafik kapatmışlar, geçen önden geçiyordum. Yeri belli. Yani Kazasker Çadırlı Köşk diye geçiyor zaten. Yani ismi Çadırlı Köşk diye geçiyor. O Kazasker benzin istasyonunun karşısında. Yani Kazasker'e doğru giderken sağda benzin var.
Evet.
Onun karşısında sol tarafta
bir hatta ahşap yoldan bina gözükmüyor. Arkasında
önünde bir bina var. Yapılmış önüne. Gözükmüyor ama şimdi bir tadilat var zannediyorum, restore ediyorlar ya yıkıp yeniden mi yapıyorlar, çok anlayamadım.
Tamam.
Önemli bir yer. Hatta bu bizim Abdurrahman Gürses merhum ve mağfur kendisini Kazasker'deki Çadırlı Köşk'te ziyaret ediyor. Abdurrahman Efendi ile Esad Efendi arasındaki ilk tanışma, buluşma hadisesi orada. Abdurrahman Efendi sanıyorum herhalde o zamanlar 13-14-15 yaşlarında, 1910'lu galiba Hoca Efendi. Yani 25-26 yıllarında oraya geliyor veya 27 belki geliyor. Hendek'ten hocası Abdülgafur Efendi hafızını tamamlayınca, hadi oğlum diyor, git sen şimdi diyor, doğru İstanbul'a, Erenköy'e Kazasker'de benim üstadım var, hocam var, onun sohbetine git, elini öp, duasını al. O mecliste de fırsat olursa bir Kur'an-ı Kerim okursun diyor. O da geliyor. İşte günlerden hangi günse sohbet de oluyormuş o gün. Ve bir Kur'an-ı Kerim okuyor Abdurrahman Efendi o mecliste. Tabii Abdurrahman Efendi, siz de yetiştiniz. Az çok biz de yetiştik elhamdülillah. Hakikaten yani Kur'an'ın vakarı üstünde olan, çok da güzel okuyan ve çok güzel talebeler yetiştiren muhteşem ve müstesna bir
Şeyhül Kurra.
Şeyhül Kurra.
İsmine tam böyle layık değil mi
hocam? Evet, aynen öyle. Resul Kurra, Şeyhül Kurra'la layık bir insan. Kur'an-ı Kerim okuyor. Tabii büyük bir huşu ile dinliyor Abdurrahman Efendi, Esad Efendi Hazretleri. Bitirdikten sonra Sadakallahül Azim deyince, evladım siz neredensiniz diyor. Genç delikanlı.
Allah Allah.
Hendek'ten efendim diyor. Kimin talebesiniz diyor. Abdülgafur Efendi'nin talebesi efendim diyor. Bizim Abdülgafur'um diyor.
Allah
evet
Allah.
Efendim sizin talebeniz Abdülgafur. Selam ve hürmetler var. Allah Allah, Allah Allah diyor. Onun böyle maharetleri vardı da bize niye hiç infak etmemişti diyor.
Allah Allah, yani infak etmemişti.
Evet, yani bize Kur'an okumadı, ne bileyim huzurumuzda bundan bahsetmedi diye böyle bir cemile de yapıyor. Ve orada başlıyor şeyleri, diyalogları ve 1930 yılında Menemen vakası olduğunda efendim Abdurrahman Efendi'nin kendinden dinledik. Bir gece vakti evi basılıyor Hendek'te efendim.
Allah Allah.
Abdurrahman Efendi'nin işte arama yapacağız diyorlar. Oraya saldırıyor, buraya saldırıyor, onun kitaplarının arasına vesaire sandığı açıyorlar. Orada aradınız dedim diyor. Esad Efendi'den gelen iki tane, üç tane mektup varmış.
Allah Allah.
Esad Efendi kendisini o güzel sesli şeyiyle Ramazan'da bizim bahçede teravih kıldırır mısınız evladım diye davet etmiş.
Allah Allah.
O da bir sene veya iki sene Ramazan'da Esad Efendi'nin o Çadırköşk'teki hanesinde teravih kılırmış vaktiyle. O mektupları saklamış.
Evet.
Onlar delil kabul ediliyor. Esad Efendi ile ilişkisine delil kabul ediliyor. Ve Abdurrahman Efendi'yi alıp Menemen'e götürüyorlar. Abdurrahman Efendi Menemen'de ben 6 ay kaldım diyor.
Allah Allah.
6 ay kaldım diyor.
Çok konuşmak istemezdi değil mi hocam?
O konuyu daha önce ben size burada programda söylemiştim. Onunla yaptığımız mülakatta kesinlikle. Çünkü 1987 yılında Altınoluk'un ilk çıktığı yıllarda biz sanıyorum birinci veya ikinci mülakatı onunla yaptık. Birinci galiba şeyleydi. Ali Yakup Hoca ile ikincisi onlaydı. Pek çok sorular sorduk, anlattırdık hayatını falan. En son sonunda ben hocam dedim iki şey sormak istiyorum izin verseniz dedim. Buyurun dedi. Birisi dedim efendim siz, birisi bu şeyle ilgili onu daha önce anlattım. Çünkü anlatmayayım. Kur'an-ı Kerim'in musikiyle makamla okunması meselesiydi. Ona çok güzel bir cevabı olmuştu. Kur'an-ı Kerim'in ilahi musikisi tecvittir. Tecvitle okunduğu zaman zaten
musikiyle musiki yerine geçer.
Aynen. Ama Kur'an-ı Kerim icra edilirken, kıraat icra edilirken bir insan tabii olarak bir makam zaten icra etmiş olabilir. Bunda problem yoktur. Yani doğal akışıyla. Yani Kur'an-ı Kerim hakim, musiki mahkum olarak makam icra etmenin hiç mahsuru yoktur. Ama musiki hakim, Kur'an mahkum olursa bu caiz değildir.
Çok güzel, çok güzel ifade etmiş.
Sonra bu ikinci soruyu sordum. Dedim ki hocam, siz dedim işte tekkelerin açık olduğu, tarikatlerin faal olduğu dönemlere yetiştiniz. Bildiğimiz kadarıyla o dönemlere dair bilgileriniz olduğunu tahmin ediyoruz. Bu bahse dair bize bir şeyler söylemek ister misiniz? Dedim. Şöyle katlı, şöyle. O konuya dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Hatırlamak da istemiyorum dedi.
Allah Allah.
Bu kadar. Nasıl bir korku verilmişse mübareğe. Ama daha sonra bir başka vesileyle ondan 2 sene veya 3 sene sonra Sultantepe'de Osman Efendi Üstadımızın o köşkün ön tarafında 3 katlı binanın 3. katında oturduğu bir evi vardı.
Evet.
Yani bu
girişte sağda hemen.
Aşağıdaki ev yapılmadan önce orada otururdu. Oraya bir akşam Abdurrahman Efendi, Emin Hocamız, Mesela Hoca, başka Hoca Efendiler vardı. İşte biz vardık. Abdullah Hocamız vardı. Fakir vardı. Ahmet Taşketen yoktu ama. Yani biz vardık. Bir akşam yemeği miydi? İftar mıydı? Yani böyle bir yenildi, içildi. Ondan sonra mevzu oraya doğru
oraya geldi.
Geldi. Hoca Efendi şeyi açtı.
Öyle mi?
Evet.
Oo hocam ne güzel.
Perdeyi kaldırdı.
Şimdi tarihi canlı şahit buyurun efendim evet, sizden
perdeyi,
de diyelim.
Perdeyi kaldırdı. Hiç detaylarına girerek yani o şeyde yaşadıklarını tek tek anlattı. Dedi ki ben dedi orada işte bu şeyden başladı. Yani nasıl tanıştıklarını, nasıl Kur'an okuduklarını, sonra askerlerin gelip evin arama yapacağız dediklerini arayınca kitapları, orayı burayı, sandığı açın, sandığı açtık. Ben elimi gösterdim dedi. Hemen aldılar hadi. Dediler dedi. Koluma girdiler. Beni hemen önce İzmit'e, tren istasyonuna, Hendek'ten. Oradan trene bindirdiler ve Menemen'e götürdüler dedi. Menemen dedi. Askeri cezaevine girdik dedi. Ondan sonra biz de bir şeyleri göremiyoruz. Yani onlar ayrı yerlerdiler. Esad Efendi, Ali Efendi ve oğulları filan. Böyle kat kat cezaevi. Merdiven başlarında affedersin veya yaz ileride tuvalet var. Akşamları orayı kapatıyorlar.
Allah Allah.
Efendim bir teneke koyuyorlar şeyi merdiven başına. Herkes ihtiyacını oraya görüyor.
Allah Allah.
Yani ne kadar aşağılayıcı bir şey.
Evet.
İğrenç bir şey. Çok böyle hareketler, şeyler falan böyle çok kaba saba.
Alçaltıcı değil mi hocam? Onur kırıcı.
Tabii ya, onur kırıcı. Evet. Yani evet. İtibarsızlaştırıcı böyle. Yani adamları gerecek, şey yapacak. Yani veya işte bileyim öfkelenip konuşsun belki evet, de. Evet, evet. Onu demek istiyorlar herhalde. Ben dedi şeyle yakınım. Yani ranzamız veya odamız. Şerafettin Efendi var. Yalovalı. Bu şey. Kafkaslardan gelen bu bizim Şeyh Paşa'nın, Mehdi Paşa'nın kayınpederi.
Evet.
Şerafettin Efendi. Onunla dedi aynı kattayız. Çok, çok salih bir insan. Ne kadar adam var toplamışlar o zamanlar. Yani şeyh olarak bilinen, erbabı tarik olarak
bilinen. Bir vesile bir temizlik harekatı gibi.
Tam bir operasyon. Tam bir operasyon. Evet. Ne kadar adam varsa hepsini toplamışlar. Yani Hanya'dan, Konya'dan yani Orta Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan, Batı'dan, Kuzey'den, Güney'den, İstanbul'dan, Sakarya'dan doldurmuşlar oraya. Yalova'dan da bu Efendi Hazretlerini getirmişler. Biz de onunla konuşuyoruz falan. Böyle şey hoş, muhabbetli, tatlı bir adam. Ondan sonra değerlendiriyoruz falan. Ertesi gün duyuyoruz ki artık kararlar açıklanacak. İdam kararları kimler ne olacak belli olacak yani. Çok hızlı bir mahkeme olmuş demek ki. Yani ondan sonra
Bazen öyle kararlar da alınıyormuş hocam. Sanığın sonra dinlenmesine diye. İnfazdan sonra.
Badehu. Yani diyor. Yani. Maznu'nun salben idamına ve badehu şevahidin dinlenmesine. Yani. Gibi maalesef. Ondan sonra şey çok dikkatimi çekmişti benim. Şerafettin Efendi bir gün dedi ki, oğlum beni asmayacaklar.
Allah Allah.
Hocam nereden biliyorsun yani? Yarın çıkacak daha karar. Ne olacağı belli. Kim asacaklar, kim asmayacaklar belli. Nereden biliyor? Ben asmayacaklar oğlum dedi. Nereden vardım kanaat? Oğlum dedi, ben Peygamber Efendimiz rüyamda gördüm. Allah. Rüyamda bana dedi ki, evladım biz seninle daha 20 defa daha görüşeceğiz.
Of.
Daha 3 oldu. Yarın da karar açıklanıyor. Ben yokum. Bakın ertesi gün onu bıraktılar diyor.
Allah Allah.
Onu gönderdiler falan diye anlatıyordu. İşte sonra işte.
Kendisi öyle bir endişesi olmuş mu hocam basılmak noktasında? Tabii olmuş.
Olmaz mı ya? Tabii, herkes tedirgin. Yani ne olacağı belli. Yani o suçunun ne olduğunu bilmiyor ki. Yani evet, evet. Esad Efendi şeyine gitmiş.
Yani bir teravih kıldırmış.
O kadar. Başka hiçbir şey yok. Allah Allah. Bildiği bitti ettiği ya. Bu Esad Efendi ne yapar? Harikat nedir? Belki onu da bilmiyorlar. Yani 18 evet. Yaşında delikanlı yani. Evet, daha yeni evet. Ergenliğe erişmiş. Ne bileyim işte reşit olmuş filan. Bir adamcağız. Ama 6 ay kalmış. 6 ayın sonunda herhalde tahliye olmuş, dönmüş. Ondan sonra tahsil-i huruf vesaire falan okumuş. Sonra İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da işte Şiş tarafında bir
şey. Mecdi camisi mi vardı hocam?
Orada bir cami var. O camide imamlık yapıyor falan. Sonra Bayvasit camisi daha sonra geçiyor. Yani o safahattaki anlattığı Hoca Efendi'nin gerçekten onları biz kaydetmiştik o zaman ama bizim Murat Erker şeye kaydetmişti. Sonra çözdü onları ama ne oldu bilmiyorum. Belki oradan
Zuhrat'a tabi olmuştur.
Zuhrat'a tabi olmuş olabilir. Ama benim hatırımda kalanlar çok önemli kısımlardan bunlar. Evet. Yani Esad Efendi'nin işte vefatı vesilesiyle bugün konuşurken hatırıma geldi. Yani o Abdurrahman Efendi'nin işte Çadır Köşe gelip orada görüşmeleri ve orada teravih kıldırmalarından dolayı Abdurrahman Efendi'yi atlamış olduk. Böyle bir hatıra yüzümüze canlandı. Tabii Esad Efendi hakikaten şair ruhlu bir adam. Yani bir defa o şair biliyorsun insan şair olmaz şair doğarmış.
Evet, evet.
Öyle yani bu Allah'ın
şair belki, maderzat mı derler hocam?
Evet anadan doğma şair yani şair olunmaz şair doğulur. Derler. Hani böyle bir hikaye vardır. Hani şeyli Azerbaycan'ın meşhur bir şairi var. Samet Vurgun.
Samet Vurgun.
Duymuşsunuzdur ismini. O bir şeylerde 20'li 30'lu yıllarda işte şiir yazmaya başlamış. Ve 1970-80'lerde falan vefat 50 yaşında vefat etmiş. Şairliği de böyle liseli yıllarda bir liseli aşkıyla başlamış kendisinde. Ondan sonra tabii kısmet bu. Ona şiir yazarak şair olmuş ama onunla evlenememiyor o kızcağız.
Hocam evlenseydi şair olamazdı zaten.
Onu söyleyeceğim. O hikayesi güzel. Ondan sonra yıllar sonra böyle 50 yaşlarda 30 sene sonra karşılaşmışlar şeyde Bakü'de bir sokakta bir çarşıda bir yerde. Tabii Samet Vurgun milli şair herkes tanıyor. Televizyonlarda, gazetelerde maruf, meşhur bir adam. Ama o öbür kadıncağız bir başkasıyla evlenmiş, gitmiş. Onu tanıması mümkün değil. Karşılaşınca şeyi tanımış kadın.
Samet'i. İlk aşkı.
İlk aşkını tanımış şeyi Samet'i. Ama Samet'i tanımamış veya tanımazdan gelmiş. Böyle hiç şey yapmadan, selam kelam vermeden geçerken dayanamamış kadın. Demiş ki, Samet demiş böyle Azeri lisesiyle.
Güzel de yapıyorsunuz hocam.
O da bak, ne ter tanıyabilirsin beni demiş. O da, hardan tanıyacağım ben seni demiş. Hardan tanıyacağım ben yani nereden tanıyacağım? Ha, ben seni şair yapmışım demiş.
Ben seni şair yapmışım.
Yani sen demiş bana şiirler yazarak şair olmadın mı demiş. Unuttun mu bunları falan diyeceğim. Sen mi beni şair yaptığını söylersin demiş. He ya demiş ben. Ya demiş sende öyle bir kabiliyet var ise o yanındaki affedersin. Eşeği niye şair yapmış?
Yani orada da yine golünü atmış. Yani onu.
Evet. Yani böyle derler. Doğru hakikaten bu şairlik bir istidat meselesi. Allah'ın vergisi.
Hocam siz bunu radyoda anlatmıştınız. Hiç unutmuyorum. Bizim ilk dönem programlarımızda.
Öyle mi?
Evet. Ben de onun üzerine şunu anlatmıştım. Bunu özellikle söylüyorum ki ya bunlar birbirine aynı şeyle mukabele etmesinler diye. Şimdi bir adam da böyle çok aynen sizin dediğiniz gibi böyle şair olduğunu zannediyor. Bir zengine de böyle şiirle ilgili işte efendim onlar zaten malum onların gelir kaynağı dönemlerde birisi gelecek ona evet. Bir atiyede bulunacak. Patronaj yani. Hami. Okumuş şiirini. Adam dinlemiş. Tabii şiirle alakası olmayan bir şey.
Mazlum
ediyorsun değil mi hocam? Ondan sonra, ama demiş sen de demiş Hazreti Peygamber'den bir hisse gördüm demiş.
Ha, şey mi diyor?
Adama diyor. Şaire diyor. Şaire diyor.
Allah Allah.
O da şaşırmış. Allah Allah nasıl oldu falan diye. Ve ma allamnahu şi'ra ve ma yenbaghi le. Biz ona şiir öğretmedik. İhtiyacı da yoktu zaten
gibi.
Ayetini dolayısıyla ona okuyunca adam da anlamış yani. O da çok güzel şairane bir mukabele olmuş.
Güzel bir cevap evet. Evet. Güzel
dolayısıyla diyor. Hocam yani şiir vadisinde öyle herkes
tabii.
At yani koşturamıyor.
İnsanın yani kendini şair yapmaya uğraşmasının çok anlamı yok bence. Yani şair varsa kabiliyet bu zaman içerisinde ortaya çıkıyor ve gelişip gidiyor. Ha tabii olan kabiliyet geliştirilmesi ortaya çıkmaz ama yani o olan kabiliyeti geliştirmek lazım ama olmayan bir şey zerk edilemez yani.
Evet.
Yani insanın fıtratında şairlik yoksa onu şair yapamazsınız. Pek çok şey böyle. Yani el sanatları da böyledir. Hatta şoförlük bile böyle. Bazı insanlar şoför olarak doğuyor sanki yani.
Öyle
çok hocam. Yatkın oluyor. Evet. Bazı insan da ömür boyu acemi.
3 yaşında hocam piyano çalıyor
tabii,
çocuk mesela.
Yani o bir bazı el becerileri evet. Ve benzeri bazı şeyler. Hak vergisi bazı insanlara daha güçlü oluyor. Bazılarına daha az oluyor. Şairlik de böyle. Ama şairlik tabii oldu mu olası yani insanlık tarihi boyunca bir farklı meziyet olarak görülmüştür bize. Evet. Yani çünkü sözün güzelliğini böyle... Şiir dediğiniz şey müzeyyen söz gibi yani. Şimdi bir altın var bir de pırlanta var.
Evet.
Şimdi siz altını isterseniz pırlanta haline getiriyorsunuz. Evet. Altın herkesin elinde konduğu ama pırlanta biraz daha mütemayiz insanların kullandığı
cevher,
şey.
Mücevher şey gibi değil
gibi.
Mi hocam?
Evet. Dolayısıyla yani şiirle sözünü süsleyen bir adam. Yani şiiri gerçekten özünden söyleyip ona duygu yükleyen bir adam. Çünkü şiir de aslında ne demek? Duygu demek.
Evet.
Yani bir şiiri böyle mevzun sözler zannediyor. Öyle değil. Şiir aslında şaara yeşuru şiaren duygulanmak, duygu ifade etmek. Yani hem kendisi duygulanacak hem dinleyene bir duygu ifade edecek şiir. Onun duygusunu harekete geçirmiyorsa o şiir değil. İşte söylediğimiz manzume olur. Yani alt alta kafiyeler düzgün gelir ama hani demiş ya şeyde bu manilerde vardır ya. Yani maksat en son dördüncü mısrağı söylemektir. Tam üstünde saksağı vur beline kazmayı. Hanımlar öğrendi okumayı yazmayı demiş adam. bu da şiir demiş.
Bu da şiir yani. Yani
gibi böyle bir şey olamaz. Yani manzume değil bütünüyle. Arada bir ahenk, bir tenasüp olacak ve karşısındakine bir duygu yükleyecek şiir.
Evet.
O zaman şiirdir. İşte Esat Efendi'nin bütün divanındaki şiirlerin hepsinde bu etkiyi görüyorsunuz.
Hı-hı.
Yani o naatlerinde, tevhidinde hepsinde muhteşem bir ahenk var. Yani Fuzuli'nin ne kadar güçlü bir şiiri varsa şeyde de bu güçlü şiir. Zaten zannediyorum bu işte biraz Türkmenlerde, Azerilerde Türk milletinin o kanatlarında şiiriyet daha fazla. Mesela şeyde bir Azeri'dir.
Fuzuli de tabii
bir Azeri'dir. Nesimi de öyledir.
Evet,
yani
evet.
Dolayısıyla yani bu
hala da hocam Azeri Türkçesi en güzel böyle şiir, musiki gibidir
tabii
yani.
Tabii ki ahenkli bir dil.
Ahenkli bir dil.
Şiiriyeti yüksek bir dil. Ve onların konuşmalarında da böyle bir musiki var.
Evet.
İşte o ne tertanı bilsin beni filan şeyinde bile. Bir şey. Hatta mesela orada soru edatı yoktur Azerice'de. Onu vurguyla.
Değil mi?
Tabii.
Evet.
Gelirsiniz.
Evet.
Yani siz memleketten gelirsiniz. Evet. Yani memleketten geliyorsunuz değil mi?
Evet.
Memleketten gelirsiniz.
Evet. Böyle çok güzel
yani vurguyla onu hissettirir.
Evet.
O tabii ayrı bir renk katıyor dile ve konuşmaya. Evet.
Hocam şimdi Esad Efendimizle ilgili, Esad Erbil Hazretleri ile ilgili gerçekten hem şiir tarafını daha çok öne çıkartmış olduk ama bir de onun tabii tasavvufi, tekke hayatı. İnşallah bunlara da vaktimiz şu anda kalmadı.
Öyle mi? Önümüzdeki hafta devam edelim
hocam.
Esad Efendi,
çünkü bir sonraki zaten haftada Sami Efendi'yle konuşalım diye konuşmuştuk kendi aramızda. Oradan oraya da geçeriz inşallah.
Baştan onu sonra da arkasından onu devam ettiriz.
İnşallah
hocam. Daha bir bütünler.
İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bugün hakikaten güzel böyle bir anekdotlar oldu. Tarihe not düşen bir program oldu.
Eyvallah inşallah.
Efendim İrfan gündeminde tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.